Ayrım 4.
Fagin korkunç düşünceler içindeydi. Yabancılarla konuşmaya kalkan Nancy duyduğu nefret, planlarının boşa gitmesinden duyduğu öfke, mahvolmak, hapsedilmek ve ölüm korkusu. Sokakta bir ayak sesi duyuncaya kadar hiç kıpırdamadan oturdu. "Sonunda," diye fısıldadı, "sonunda." Kapıyı açtı ve Bill Sykes'le birlikte odaya döndü. Sykes taşıdığı kutuyu masanın üstüne bıraktı. "İşte," dedi, "al bunu. Az önceye kadar az sıkıntı çekmedim. 3 saat önce burada olmam gerekirdi herhalde. Polis Dawkins'i yakaladı. Şimdi hapiste." Fagin gözlerini Sykes'e dikmiş öyle oturuyordu. Sykes, "Ne oluyor yahu?" diye bağırdı. "Neden bana öyle bakıp duruyorsun?" Fagin ellerini kaldırdı ama konuşamadı. Sykes, "Yoksa sen de mi aklını kaçırdın?" diye haykırdı. Fagin, "Hayır, hayır Bill," dedi. "Sen değilsin. Düşündüğüm insan sen değilsin ama söyleyeceğim bir şey var." "Söyle öyleyse," dedi hırsız. "Hem de çabuk ol. Yoksa Nancy kaybolduğumu sanacak." "Kaybolduğunu mu?" diye bağırdı Fagin. "O zaten öyle sanıyor Bill." Sykes ona şaşkın şaşkın baktı. Sonra boğazına sarılıp onu sarsmaya başladı. "Konuşacak mısın sen?" dedi. "Aç ağzında ne söyleyeceksen söyle. Çıkar ağzındaki baklayı. İhtiyar şeytan." Fagin, "Düşün ki Charlie Bates bir şey yaptı," diye sözü başladı. Sykes, sanki onu daha önce görmemiş gibi dönüp Charlie Bates'in uyuduğu yere baktı. Tutki başka insanlara bizden söz etti. Hepimizin neler yaptığımızı, nerede oturduğumuzu bir bir anlattı. Tutki geceleyin gizlice dışarı çıktı ve o insanlara bizi nerede bulabileceklerini söyledi. Polis bizi alıp götürsün diye. Tutki oğlan bütün bunları yaptı. Ne olacak o zaman, ne yapardın sen olsan? Sykes korkunç bir öfke içinde, "Ne demek ne olacak?" diye haykırdı. "Ben olsam ne mi yapardım? Gebertirdim onu. Kafasını çizmemin altına alır paramparça ederdim." "Ya bu işi ben yapmış olsaydım? Senin kafanı da parçalardım. Ta ki üstünden ağır bir araba geçmiş gibi görününceye kadar." "Yapar mıydın bunu?" diye sordu. "Yapardım. Yapardım hem de. Nasıl?" diye bağırdı Sykes. "Dene istersen." "Ya Dawkins olsaydı, ya da Toby, ya da Beth," diye sordu Fagin. "Kim olursa olsun," dedi Sykes, "kim olduğuna bakmadan hepsini de aynı hizmeti yapardım," dedi. Fagin bile sert sert baktı. Sonra uyuyan çocuğa dönerek onu uyandırdı. Fagin, "Zavallı Charlie," dedi, "yorulmuş. Onu bu kadar uzun süre gözlemekten yorgun düşmüş. Onu gözlemekten bir yıl." Sykes, "Ne demek istiyorsun?" diye sordu. Fagin karşılık vermedi. Charlie Bates oturmuş, gözlerini ovuşturuyordu. Fagin, Sykes'ı göstererek, "Daha önce bana söylediklerini bir kez daha anlat Charlie. Anlat ki o da duysun." Hala yarı uykulu olan Charlie, "Neyi anlatayım?" diye sordu. Fagin her şeyi duymadan, evden fırlayıp gitmesinden korkuyormuş gibi, Sykes'ın kolunu sımsıkı tutarak, "Nancy," dedi. "Onu izlemedin mi?" "Evet," dedi çocuk. "Londra köprüsüne kadar değil mi?" diye sordu Fagin. "Evet," dedi. "Ve Nancy orada 2 kişiyle buluştu ha?" diye sordu Fagin. "Evet, öyle," dedi Charlie. "Biri beyefendi, biri de hanımefendi." Sanki onları daha önce de görmüş gibiydi. Nancy'ye Monks'u sordular. Bizim nerede oturduğumuzu ve en iyi nasıl gözlenebileceğimizi biliyorlardı. Nancy onlara her şeyi anlattı. "Anlattı değil mi?" diye bağırdı Fagin. Öfkeden yarı deliye dönmüştü. Charlie, "Evet, doğru," dedi. "Söyle, geçen pazar günü için ne dediler?" dedi Fagin. Nancy, geçen pazar günü söz verdiği halde neden gelmediğini sordular. O da gelemediğini söyledi. "Nedenmiş, nedenmiş, ona bunu da anlat," dedi Fagin. "Çünkü onlara daha önce sözünü ettiği adam Bill onu evden çıkarmamış," dedi Charlie. Bir silkinişte Fagin'in elinden kurtulan Bill, korkunç bir öfke içinde, "Bırakın beni gideyim," diye bağırdı. İhtiyarı bir yana iterek fırlayıp odadan çıktı. Fagin hemen onun ardından koşarak "Bill, Bill," diye bağırmaya başladı. "Bir söz, tek bir söz ver bana. Onu çok, çok hırpalamayacaksın değil mi?" Sykes cevap vermedi. Kapıyı çekip açarak sessiz caddelerden evine doğru koştu gitti. Evine varınca odasına girdi. Kapıyı kapatıp arkasına ağır bir masa dayadı. Nancy yatağa uzanmış uyuyordu. Sykes Kalk ayağa dedi. Nancy onun dönüşünden hoşlandığını belirten bir sesle sen misin Bill dedi. Benim dedi kalk ayağa. Nancy korkudan kısılan bir sesle Bill neden öyle bakıyorsun bana diye sordu. Sykes birkaç saniye ona baktı. Sonra kızı saçlarından yakalayarak odanın ortasına çekti ve o ağır eliyle ağzını kapadı. Bill dedi kız bağırmayacağım konuş benimle söyle ne yaptım. Ne yaptığını bilirsin. Seni dişe şeytan, bu gece gözlediler seni. Londra köprüsüne kadar izlediler, söylediğin her sözü duydular, dedi Sykes. Bill'in boynuna kollarını dolayan kız, öyleyse benim senin hayatını kurtardığım gibi, Tanrı aşkına sen de benim hayatımı kurtar, ne olur, diye bağırdı. Bill, sevgili Bill, beni öldürmeye yüreğin razı olamaz ama tüm senin için yaptıklarımı düşün. Sana her zaman dürüst davrandım. Tanrı canımı alsın ki doğru söylüyorum. Bill kollarını kurtarmaya uğraştı ama Nancy'nin kolları onunkileri sardığından bir türlü çekip kurtaramıyordu kendini. Nancy başını onun göğsüne dayamaya çalışarak Bill diye bağırdı. O beyefendiyle o sevgili hanımefendi bize yardım edecekler. Biliyorum yapacaklar bunu. Bana para verdiler. Gel ikimiz de bu korkunç yerden kaçalım. Uzaklarda kendimize daha iyi bir yaşam kuralım. Geçmişten pişmanlık duymak ve yeni bir yaşama başlamak için hiçbir zaman çok geç kalmış sayılmaz insan. Sykes kolunun birini kurtararak tabancasını çekti. Ancak o korkunç öfkesi içinde bile ateş ederse duyulacağını düşündü. Elinde tuttuğu tabancayı tüm gücüyle kendi yüzüne değecekmişçesine yakın duran o yüze vurdu. Bir kez daha vurdu. Nancy düştü. Başından akan kanlardan kör olmuş gibiydi. Güçlükle dizlerin üstünde doğrularak nefes gibi son bir dua ile Tanrı'ya yalvarıp af diledi. Korkunç bir görünümdü bu. Sykes geri çevrilip duvara yaslanmıştı. O manzarayı görmemek için elini gözlerine siper ederek yakaladığı ağır bir sopayla Nancy'yi yere serdi. 22. Bölüm Sykes Kaçıyor. Güneş kentin üstünde yükseldi ve öldürülen kadının yattığı odayı aydınlattı. Sykes yıkanmış ve giysilerini ovuşturarak temizlemeye çalışmıştı. Ne var ki bir türlü çıkaramadığı lekeler vardı üstünde. Onun için o lekeli parçaları keserek yaktı. Yerler kana bulanmıştı. Köpeğin ayakları bile kan içindeydi. Köpeği kucaklayarak dışarı çıktı. Kapıyı kilitleyip anahtarı aldı ve evden uzaklaştı. Londra'nın dışındaki köy yollarına varıncaya dek kentin içinden hızla yürüdü. Oradaki bir tarlada uzanıp uyudu, kaldı. Sabah ve öğle çabucak geçmiş, akşam olmuştu. Sykes adımlarını kuzeye çevirerek yürümeye devam etti. Gece saat 9 olmuştu. Sykes yorgunluktan bitmiş, köpek yürüyemez hale gelmişti. Bir köye vardılar. Köydeki anda ışık gören Sykes içeri girdi. Köpeğiyle birlikte ocağın yanındaki sessiz bir köşeye çekilerek yiyecek ve içecek ısmarladı. Orada bulunan başka müşteriler çiftliklerinden konuşup duruyorlardı. Sykes'i görmediler bile. Adamın biri odaya girdiğinde Sykes neredeyse uyumak üzereydi. Adam köyden köye dolaşıp pudra, sabun, bıçak gibi şeyler satan satıcılardan biriydi. Oradakilerden biri, ''Hazine sandığında neler var bakalım Harry?'' diye sordu. ''Yiyecek iyi bir şey var mı?'' Adam, ''Çok yararlı bir şey var.'' dedi. ''İşte her çeşit lekeleri çıkaran kusursuz bir şey. Giysilerinizdeki ya da halılarınızdaki tüm lekeleri çıkarır. Yalnızca lekeyi bununla ovuşturun, hemen çıkar. Tanesi 1 lira.'' Adamların bazıları ondan aldılar. Adam konuşmayı sürdürüyordu. ''Tanesi 1 lira.'' Şarap, meyve, çay, su, boya ya da kan her çeşit lekeyi çıkarır. İşte şu bayın şapkasında bir leke var. Onu hemen çıkartacağım. Yo diye bağırdı Sykes. Ver onu bana. Adam, onu şimdi tertemiz edeceğim efendim dedi. Baylar, bu şapkanın üstündeki koyu renk lekeyi görüyorsunuz. Şimdi o ister şarap, meyve, çay, su, boya, isterse kan... Derken sözü kesildi. Adam daha fazla söyleyemedi. Sykes şapkayı adamın elinden yırtarcasına çekip alarak handan dışarı fırladı. Sykes köyün içinden yürüyordu. Londra'dan mektup getiren post arabasını gördü. Araba yol boyu onun yanından geçerek köyün küçük postanesinin önünde durmuştu. Sykes oraya yaklaştıkça postanedeki adamla konuşan muhafızın söylediklerini duyabiliyordu. Muhafız, işte mektup çantası burada diyordu. Şimdi Londra'dan gelen mektupları dağıtmakta acele et, tamam mı? Her zaman gecikiyorsun. Muhafız mektupları verirken adam sordu. Londra'da yeni bir şey var mı? Muhafız, herkes bir cinayetten söz ediyor dedi. Korkunç bir cinayet. Erkek mi kadın mı diye sordu diğeri. Bir kadın dedi muhafız, genç bir kadın. Ama bütün geceyi burada konuşmakla geçiremem. Hadi, hoşça kal. Araba uzaklaşıp gitti. Sykes yürümeye devam etti. Büyük bir korku duymaya başlamıştı. Yolda gördüğü her şey, her ağaç, her gölge ona bir hayalet ya da bir ceset gibi görünüyordu. Sanki her yerde kan görüyordu. Sonra Nancy'nin kendisini izlediğini sandı. Dönüp ardına baktı. Gölgelerin arasından onun kendisine bakan gözlerini görüyormuş gibi oldu. Bunu sürdüremem diye düşündü Sykes. Tarlalarda tek başıma bir gece daha geçiremem. Londra'ya döneceğim. Hiç olmazsa orada konuşacak birisi olur. Zaten polis de benim Londra'da kalacağımı hiç ummaz. Orada bir hafta saklanır, sonra Fransa'ya geçerim. Fagin bana yardım eder. Bunu bir deneyeceğim, dedi. Geri yönde yolculuğuna başladı. Değişik yollardan geçerek kente geceleyin girmeye karar verdi. Ama ya köpek diye düşündü. Polis köpeğin benimle birlikte olduğunu anlar. Verdikleri tariflerde köpeği anlatırlar. Bu da insanların beni daha kolayca tanımalarına yardımcı olur. Sykes köpeğini suda boğmaya karar verdi. Küçük bir nehre ulaşmıştı. Ağır bir taş alarak mendiline bağladı. Köpek başını kaldırıp efendisinin yüzüne baktı. Sykes aşağıya nehrin kıyısına indi. Köpek onun peşinden gitmedi. Sykes, gel buraya diye seslendi. Duyuyor musun beni? Köpek ilerledi, sonra tekrar geri çekildi. Sykes, gel buraya diye bağırdı. Köpek bir an durdu, sonra dönüp tüm hızıyla kaçtı gitti. Sykes seslendi. Sonra oturup köpeğin dönmesini bekledi ama köpek filan görünmedi bir daha. Sonunda Sykes bir başına yolculuğunu sürdürmek zorunda kaldı. 23. Bölüm. Monks yakalanıyor. Bay Brenno arabasından inip evinin kapısını çaldığında gece her yanı sarıyordu. İki uşak gelerek el birliğiyle ikinci bir adamın arabadan inmesine yardım ettiler ve onu eve götürdüler. Bu adam Monks'tu. Otururlarken Bay Brenno, şimdi diye söze başladı. Konuşacak çok şeyimiz var. Monks, sizi beni buraya nasıl getirebileceğinizi sormak istiyorum dedi. Siz benim babamın en eski arkadaşısınız. Bana böyle davranmak yürekliliğini nasıl gösterirsiniz? Bay Brenno, babanızın en eski arkadaşı olduğum için sizinle konuşmak istiyorum. Babanızla olan arkadaşlığım ve onun güzel kız kardeşine yani halanıza duyduğum sevgi beni buna zorluyor. Ben onunla evlenmek istemiştim. Ne yazık ki genç yaşında öldü. Geçmişte kalan bu sevgiler nedeniyle sizinle konuşmak istedim Edward Lyford. Söylediğiniz ismin bu işte ne ilgisi var dedi Monks. Lyford bir zamanlar benim adımdı ama şimdi onu değiştirmiş bulunuyorum. Bay Brenno, adınızı değiştirdiğinize sevindim. Bu isim bir zamanlar halanızın da ismiydi. Bunu unutamam. Monks, benden ne istiyorsunuz? Bay Brenno, sizin bir erkek kardeşiniz var diye söze başladı. Monks, benim erkek kardeşim falan yok. Tek çocuk olduğumu biliyorsunuz. Şimdi bana tutup erkek kardeşten söz ediyorsunuz dedi. Bay Brenno, beni dinleyin dedi. Ailenizin tüm geçmişini biliyorum. Babanızın mutsuz evliliğini ve babanızla annenizin nasıl ayrıldıklarını biliyorum. Babanız o zamanlar henüz gençti. Sonradan bazı yeni dostlar edindi. Örneğin iki güzel kızı olan bir adam. Kızlarının biri 19 yaşında, biri de henüz bebekti. Monks, bundan bana ne dedi. Bay Brenno, babanız 19 yaşındaki o kıza aşık olmuştu diye sözüne devam etti. Bu gerçekten acı ve üzücü bir olaydır. Babanız o sırada çok zengindi. Aileden biri ölmüş ve ona büyük bir servet bırakmıştı. Sonra babanız da birden ölünce tüm parası ayrı yaşadığı eşine ve oğulları olan size kaldı. Monks, dedi, bana anlatmak zorunda olduğunuz şey bu muydu yani? Gözlerini karşısındaki yüzüne diken Bay Brenno yavaş yavaş konuştu. Hayır, babanız ölmeden az önce beni görmeye gelmişti. Monks, benim bundan hiç haberim yok dedi. Bay Brenno, evet geldi dedi ve bana başka bazı şeylerle birlikte sevdiği o genç kızın bir resmini de bıraktı. O yağlı boya resmi kendisi yapmıştı. Uzaklara gitmeyi tasarlıyordu. Resmi yanında götüremeyecekti. Onu benim korumamı istiyordu. Başka bir ülkeye gidecek ve genç kızı da yanında götürecekti. Ve sonra o öldü. Bay Brando bir dakika sustu. Sonra sözüne devam etti. Onun ölümünden sonra ben genç kızı görmeye gittim. Ama kız ortalıktan yok olmuştu. Onu bir daha hiç görmedim. Bir süre sonra güçsüzler evinde bir çocuğu olmuş. İşte bu çocuk sizin erkek kardeşiniz. Oliver Twist. Kader Oliver'i benim evime getirinceye dek bunu ben de bilmiyordum. Monks, ne diye bağırdı. Evet dedi Bay Brando. Oliver bir süre benim yanında kaldı. O günlerde Oliver'in kim olduğunu bilmiyordum ama sonra çocuğun oyalı boya resmi ne kadar benzediğini gördüm. Onun nereden geldiğini merak etmeye başladım ama o sırada çocuğun nasıl kaçırıldığını size anlatmama gerek yok sanırım. Monks, bunlardan hiç haberim yok benim diye bağırdı. Göreceğiz dedi Bay Brando. Bırakın devam edeyim. Çocuğu yitirmiş ve de bulamamıştım. Annesi öldüğüne göre bana ancak sizin yardım edebileceğinizi biliyordum. Uzun süre sizi bulmaya çalıştım. Monks ayağa kalkarak, ve şimdi beni buldunuz öyle mi dedi. Bu neyi değiştirir ki? Elinizde hiçbir kanıt yok. Oliver'in o resme benzediğini sanıyorsunuz, hepsi bu. O genç kızın bir çocuğu olup olmadığını bile doğru dürüst bilmiyorsunuz. Bilmiyordum dedi Bay Brando. Ama şu son birkaç hafta içinde her şeyi öğrendim. Sizin bir erkek kardeşiniz var ve siz de bunu biliyorsunuz. Babanız size bir mektup bırakmıştı. Anneniz onu yok etti. O mektupta doğacak çocuktan ve ona verilmesi gereken paradan söz ediliyordu. Monks, hiçbir zaman böyle bir şey olmadı diye bağırdı. Bay Brando, ben her şeyi biliyorum dedi. Oliver'i yok etmek için her şeyi, her kötülüğü denediniz. Oliver'e yardım edebilecek her şeyin nehrin dibinde yattığını söylemediniz mi Fagin'e? Bunun doğru olmadığını söyleyebilir misiniz? Monks sesini çıkarmadı. Bay Brando, polise haber vermeyeceğim dedi. Ancak siz de Oliver'in kardeşiniz olarak kendi düşün parayı almasını sağlayacaksınız. Sizi imzalamanız için bazı kağıtlar vereceğim. Onları imzaladıktan sonra istediğiniz yere gidebilirsiniz. Kabul ediyor musunuz? Duyduğu korku ve nefretten perişan olan Monks, odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Konuşamıyordu. Kapı açıldı ve Bay Grimwick içeri girdi. ''Cinayetten haberiniz var mı?'' dedi. ''Adamın bu gece yakalanacağını sanıyorlar. Köpeğini polis görmüş. Hükümet onu yakalayana 10.000 lira verecekmiş.'' Bay Brando, 5.000 de benden.'' dedi. ''Fagin'den ne haber? O nerelerde?'' Bay Grimwick, ''Onu henüz yakalayamadılar.'' dedi. ''Ama yakalanacak. Herkes buna inanıyor. Bana sorarsan polisin bu hafta onu yakalayacağından kuşkum yok.'' Monks büyük bir korku içinde iki adama baktı. Bay Grimwick, ''Bay Bumble geldi.'' diye sözünü sürdürdü. ''Aşağıda. Onu şimdi görecek misiniz?'' Bay Brando, ''Evet birazdan.'' dedi. Monks'a döndü alçak sesle. ''Kararınızı verdiniz mi?'' dedi. ''Söylediğimi kabul ediyor musunuz?'' Monks, ''Evet, evet kabul ediyorum.'' dedi. ''Siz de her şeyi sır olarak saklayacaksınız, değil mi?'' Bay Brando, ''Saklayacağım.'' dedi. ''Şimdilik bu evde kalmanız gerekiyor. Güven içinde olmak istiyorsanız, sizin için tek umut bu.'' Bay Grimwick, Bay Bumble'ı odaya getirmişti. Bay Bumble, Bay Brando'ya, ''Sizi gördüğüme çok sevindim efendim.'' dedi. ''Bizim küçük sevgili Oliver'imiz nasıl? Ben o çocuğu her zaman kendi oğlum gibi sevdim. Sevgili Oliver.'' Bay Brando, Monks'u göstererek şimdi dedi. Bu bayı tanıyor musunuz Bay Bumble? Bay Bumble hayır dedi. Bundan iyice emin misiniz? Hayatımda hiç görmedim kendisini dedi Bay Bumble. Ona hiçbir şey de satmadınız mı? Dedi Bay Brando. Hayır diye cevap verdi. Belki sizin güçsüzler evinde çalışan yaşlı bir kadının sakladığı altın madalyonlu yüzüğü de hiç görmediniz. Bay Bumble gerçekten görmedim diye karşılık verdi. Yoksa beni buraya böyle saçmalara cevap vermek için mi getirdiniz? Bay Brando, Bay Bumble dedi. Böyle yapmacıkları sürdürmenize hiç gerek yok. Monks bize her şeyi anlattı. Bay Bumble gerçeği söylemesi gerektiğini anlamıştı. Pekala dedi. Ben bu adamdan biraz para aldım. O madalyonla yüzük hiçbir zaman alamayacağınız bir yerde. Başka soracağınız bir şey var mı? Yok dedi. Bay Brandon. Ancak bu sizin güvenilir bir insan olmadığınızı kanıtlar. Güçsüzler evinin müdürü olmaya uygun bir kişi değilsiniz siz. O işten çıkarılmanızı sağlayacağız. İyi günler. 24. Bölüm. Saks'ın Ölümü. Yakup Adası Times'te nehrin Londra'nın en aşağı, en pis, en fakir mahallelerinin geçtiği yerdedir. Oradaki harap evler çoğunlukla bomboş ve çatısızdır. Duvarları yıkılır, kapıları sokakların ortasına düşmüş kalmıştır. Ocakları simsiyahtır ama artık hiç tütmezler. Toby Cricket'la Charlie Bates işte bu yıkık dökük evlerin birisinde saklanıyorlardı. Birbirleriyle korkulu seslerle konuşuyorlardı. Toby, Fagin ne zaman yakalanmış diye sordu. Charlie, bu akşam tam yemek saatinde, ben de bacıdan tırmanıp kaçtım dedi. Ya Beth? Zavallı Beth, onu kimin olduğunu söylemesi için cesedini görmeye götürdüler dedi Charlie. Giderken çıldırmış gibiydi. Ağlıyor, bağırıyor, kafasını duvarlara vuruyordu. Onu hastaneye götürmüşler. Fagin'i asacaklar, yakaladıkları zaman Sykes'ı da asarlar dedi Toby. Sana söylüyorum Charlie, biz gerçek bir tehlike içindeyiz. Charlie, bizi burada kimse bulamaz, dedi. Onlar böyle konuşup dururken merdivenlerde bir gürültü duyuldu ve Sykes'ın köpeği koşarak odaya girdi. Toby, bu da ne demek oluyor, dedi. Sykes buraya gelemez. Ne dersin? Umarım gelmez. Charlie, buraya gelmeye aklını koymuş olsaydı köpekle birlikte onu da gelmiş olması gerekirdi, dedi. Dur bakayım, şu zavallı hayvan için biraz su ver bana. Uzun bir yoldan koşarak gelmiş galiba. Köpek suyu son damlasına kadar içti. Sonra bir iskemlenin altına girip hemen uyudu kaldı. Toby, sence Sykes hiç kimseye bu evden söz etmiş olamaz değil mi? Dedi. Artık kendimi güven içinde hissetmiyorum burada. Gitsek mi acaba? Charlie, hayır, burada rahatız, diye cevap verdi. Toby, sakın Sykes kendini öldürmüş olmasın, diye sordu. Hayır, dedi Charlie. Öyle olsaydı köpek bizi onun kendini öldürdüğü yere götürmeye çalışırdı. Hayır, herhalde köpeği bırakıp ülkeden kaçmış olacak. Artık karanlık bastırmıştı. Bir mum yakıp masanın üstüne koydular. İskemlelerini iyice birbirlerine yaklaştırdılar. Çıt çıksa şaşkınlık ve korkuyla yerlerinden sıçrıyorlardı. Az ve ancak fısıltıyla konuşuyorlardı. Sanki öldürülen kadının cesedi bitişik odada yatıyormuşçasına sessizlik ve korku içindeydiler. Birden aşağıdaki kapı vuruldu. Toby pencereye koşup dışarı baktı. Yüzü Bates'e kimin geldiğini anlatmaya yetecek derecede bembeyaz kesilmişti. Köpek de yerinden fırlayıp kapıya koşmuştu. Charlie mumu alarak onu içeri almalıyız dedi. Başka ne yapabiliriz ki? Sykes içeri girdi. Yüzü yaşlanmış ve yorgun görünüyordu. 3 günlük sakalı uzamıştı. Sık sık ve güçlükle nefes alıyordu. Sanki Sykes'ın kendisi değil de hayaleti gelmiş gibiydi. Oturdu. Bir sessizlik oldu, sonra konuştu. Bu köpek buraya nasıl geldi diye sordu. Tek başına, 2 saat kadar önce dedi Charlie. Bu geceki gazeteler Fagin'in yakalandığını yazıyorlar, doğru mu bu? Doğru dedi Charlie. Yine sessizliğe büründüler. Sykes eliyle yüzünü sıvazlayarak, ''Tanrı ikinizin de cezasını versin.'' dedi. ''Bana söyleyecek hiçbir şeyiniz yok mu sizin?'' Çocukların hiçbiri karşılık vermedi. ''Ne yapmak niyetindesiniz?'' dedi Sykes. ''Beni polise satacak mısınız? Yoksa av bitinceye kadar burada yatmama izin verecek misiniz? Hadi bakalım cevap istiyorum.'' Cricket, ''Şayet kendini güvende hissediyorsan burada kalabilirsin.'' dedi. Bir sessizlik daha oldu. Sonra Sykes konuştu. ''Ceset gömüldü mü?'' Çocuklar hayır anlamında başlarını salladılar. Sykes, neden gömülmedi hala diye bağırdı. Neden böyle çirkin şeyleri toprağın üstünde tutarlar? Charlie Bates, seni şeytan seni diye bağırdı. Senden korkmuyorum ben. Toby senin burada kalmana izin verebilir ama ben sana yardım etmeyeceğim. Sykes, Charlie'yi yakaladığı gibi yere fırlattı. Dizini çocuğun boynuna dayamıştı ki kapının gürültüyle vurulduğunu duydu. Dışarıda ışıklar ve sesler vardı. Sesler... Kanun namına açın kapıyı diye bağırıyordu. Toby büyük bir korku içinde bembeyaz kesilerek işte buradalar buldular bizi diye fısıldadı. Elinizden geleni ardınıza koymayın diye bağırdı Sykes. Charlie tutup yerden kaldırdı. Şimdi ben bu oğlanı ''Nereye koyabilirim Cricket?'' diye sordu. Charlie'yi aşağıya götürüp bir odaya kapattılar. ''Hadi bakalım'' dedi Sykes. ''Bana öyle bağırmak nasıl olurmuş, küçük şeytan öğrensin.'' Dışarıdan gelen sesler yükseldikçe yükseldi. Kalabalığın içinden bazıları duvara tırmanmaya çalışıyorlardı. Bazıları ''Merdiven bulun'' diye bağırışıyor, başkaları ''Eve ateşi verelim'' diyorlardı. Kalabalık öfkeli bir rüzgarla dalgalanan bir mısır tarlasına benziyordu. ''Sular'' diye bağırdı Sykes. ''Ben buraya gelirken sular çekiliyordu. Bana bir halat ver Toby, uzun bir halat. Herkes evin önünde toplanmış. Ben arkadan ineceğim. Çabuk bana bir halat ver. Yoksa iki cinayet daha işleyip sonra da kendimi öldüreceğim.'' Toby Sykes'e bir halat verdi. Sykes evin en üst katından çatının kenarına tırmandı ve oradan aşağıya baktı. Sular çekilmişti. Nehrin yatağı yumuşak, ıslak bir kara parçası olarak uzanıp gidiyordu. Sykes çatıda görününce dışarıdaki kalabalık bağırıştı. O anda evin içinden de sesler duyuldu. İnsanlar eve girmişlerdi. Sykes halatın bir ucunu bacanın çevresine, öbür ucunda kendini dolayıp bağladı. Yere yaklaşıncaya kadar ipten kayarak inerim. Sonra ipi keser, yere atlarım diye düşünüyordu. Bıçağım elimde hazır nasıl olsa. Çatın üstünde duran Sykes, tam o sırada dönüp arkasına bakmış ve kollarını başının üstüne kaldırarak bir korku çığlığı atmıştı. ''Gene o gözler!'' diye bağırıyordu. ''Hala kızın gözlerini görüyorum.'' İşte o anda Sykes, arkası üstü düşerek çatıdan aşağıya yuvarlandı. İp boynuna dolanmıştı. 12 metre kadar düştükten sonra birden durdu. Orada asılıp kalmış, duvarın önünde sallanıyordu. Ölmüştü. 25. Bölüm Öykünün Sonu. Fagin hapishanede oturmuş, gözlerini yere dikerek bakıyordu. Düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu. Bir süre sonra hakimin kendisine söylediği bazı sözleri anımsamaya başladı. Ölünceye kadar boynundan asılacak. Hava karardıkça böyle ölen bütün tanıdıkları birer birer aklına gelmeye başladı. Sayıları o kadar çoktu ki sayamıyordu bile. Onların bazılarını ölürken görmüştü ve dudaklarında dualarla öldükleri için onlara gülmüştü. Ne de tuhaf bir ölümdü bu. Birden sallanıveriyorlar ve o güçlü, sağlıklı adamlar asılmış giysi yığınlarına dönüşüyorlardı. Onların bazıları da herhalde bu hapishanede kalmış olmalıydılar. Sanki cesetlerle dolu bir mezardaymış gibi geldi ona. Işık, ışık, elleriyle ağır kapıyı dövüyordu ve bağırıyordu. Işık. Sonunda adamın biri mumla geldi. Gece arada sırada kilise saatinin vuruşlarıyla bozulan bir sessizlik içinde geçti. Demir çanın her vuruşu ona aynı haberi getiriyordu. Ölüm. Gün doğdu. Gün ha, artık gün yoktu onun için. Gelmesiyle gitmesi bir olmuştu. Yine gece oldu. Çok uzun ve gene de çok kısa bir gece. Korkunç sessizliği içinde, uzun ve aceleyle birbirini kovalayan saatleri içinde kısa bir gece. Bir kez çılgın bir yaratık gibi haykırdı. Başka bir kez saçını başını yolarak bağırdı, ağladı. Kendi dininden adamlar yanı başında dua etmeye geldiler. Ama Fagin onların üstüne yürüyerek kovaladı. Böylece pazartesi sabahı geldi. O gün Fagin'in son günüydü. Yatağın üstüne oturmuştu. Kızıl saçları solgun yüzünün üstüne sarkıyordu. Sakalı karmakarışık olmuştu. Gözleri korkunç bir ışıkla parlıyordu. Sonra hapishanenin iki görevlisi onu görmeye geldiler. Onların ardından Bay Brenno'yla Oliver de gelmişti. Görevlilerden biri Bay Brenno'ya, ''Bu küçük bey de içeri girecek mi?'' diye sordu. ''Çocukların göreceği bir manzara değil bu efendim.'' Bay Brenno, ''Gerçekten değil dostum.'' diye karşılık verdi. ''Ne var ki, benim bu adamla olan işim çocukla çok yakından ilgili. Oliver bu adamı o kötü başarı günlerinde görmüştü. Bana kalırsa, biraz üzüntü ve korku pahasına da olsa, onu asıl şimdi görmesi gerekir.'' İçeri girdiler. Fagin, ''Burada ne arıyorsunuz?'' diye bağırdı. Bay Brenno, ''Sende bazı kağıtlar var.'' dedi. ''Monks denen bir adam sana bazı kağıtlar vermiş. O kağıtların nerede olduğunu bilmek istiyoruz.'' ''Yalan bu!'' diye bağırdı Fagin. ''Kağıt mağat yok bende. Bir tane bile yok.'' Bay Brenno, ''Tanrı aşkına!'' dedi. ''Şimdi böyle söyleme. Ölümün eşiğindesin. Biliyorsun, Sykes öldü ve Monks da bana her şeyi anlattı. Nerede o kağıtlar? Söyle.'' Fagin, ''Oliver!'' diye bağırdı. ''Buraya gel. Buraya gel, kulağına bir şey söyleyeceğim. Oliver alçak sesle korkmuyorum dedi. Bay Brandon'un elini bırakarak Fagin'e doğru gitti. Fagin Oliver'i kendisine doğru çekerek o kağıtlar dedi. Üst kattaki ön odada, ocağın biraz üstündeki bir deliğin içinde duran çantada. Seninle konuşmak istiyorum şekerim, seninle konuşmak istiyorum. Evet, evet dedi Oliver. Bırak önce dua edeyim, ne olur izin ver bir tek dua edeyim. Sen de dizlerin üstüne çök ve benimle birlikte dua et. Fagin çocuğu kapıya iterek dışarıda, dışarıda diye karşılık verdi. Seninle dışarıda dua edeceğiz şekerim. Sen önce beni buradan çıkar. Beni sen dışarı çıkarabilirsin. Oliver hüngür hüngür ağlayarak, ''Tanrım bu adamı bağışlayın.'' dedi. Hapishanenin kapısı açıldı. Görevliler Fagin'i tuttular. Fagin bir hayvan gibi boğuştu. Sonra öyle bir çığlık attı ki sesi hapishane duvarlarının ötesinde çınladı. Bay Brenno ile Oliver hapishaneden ayrıldılar. Oliver bu korkunç ziyaretten sonra neredeyse bayılıyordu. Kendisini öyle zayıf hissediyordu ki bir saat ya da daha uzun bir süre yürüyecek gücü kendisinde bulamadı. Öykümüzün sonuna geldik. Birkaç basit sözle artık onu bitirebiliriz. Fagin'in ölümünden sonra Charlie Bates usta ne de olsa dürüst bir yaşamın en iyisi olduğuna karar verdi. Geçmişin karanlık günlerinin arkasını dönerek yeni ve mutlu bir yaşama başladı. Bir çiftçinin yanında çalışıyordu. Monks Amerika'ya gitti. Orada bütün parasını harcadı ve hapiste öldü. Bay Brenno, Oliver'i evlat edindi. Yaşlı bayan Betwin'le birlikte köydeki bir eve taşındılar. Bu ev, bayan Mayley ile Rose'un oturdukları evden bir mil kadar uzaktaydı. Bay Gills ve Brittles hala bayan Mayley'in uşakları olarak kalıyorlardı. Doktor Lösburn tekrar Chertsey'e dönmüştü ama birkaç ay sonra oradaki havanın kendisine yaramadığına karar vererek o da köye taşındı. Bay Grimwick sık sık Londra'dan gelerek hepsini ziyaret ediyordu. Tüm iyi dostlarının bu denli yakınında olmaları küçük Oliver için büyük bir mutluluktu. Hepsi de birbirinin dostluğundan sevinç duyarak gerçekten mutluydular ve sevgisi, acımasıyla kendilerini koruyan, mutlu eden Tanrı'ya şükrediyorlardı. Kitabın sonu.